bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Başarılı insanların karar anı. Fikri Türkel. Hayat Yayıncılık 1. baskı. İstanbul, Temmuz 2003. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 8 Haziran 2004. Okuyan Mehtap Erkilet. Başarılı insanların karar anı, ülkemizin seçkin girişimcilerinin başarılarını ve bu başarının ardındaki karar alma süreçlerini irdelemek amacıyla kaleme alındı. Farklı iş sektörlerinden girişimcilerle başarılarının ardındaki bu karar süreci kendi sektörlerinin riskleri ve avantajları ışığında incelendi. Ülkemizin bugünlere gelmesinde ve farklı arenalarda söz sahibi olmasında başarılı insanımızın rolü inkar edilemez. Bugün sporda ve sanatta yakaladığımız başarılar gibi iş çevremizin seçkin kuruluşları da dünyaya açılmamızda etkin rol oynamaktadır. İşte eserde yer alan bu kuruluşlardan bazıları: Özdilek, Ramsey, Vakko, Bisse, Mado, Tokayi, Aksu, Faruk Saraç, Ways FM, Şahinler Holding, Jetpa, Örsa, Design, Kinetics, İnci, Hakiş, Alkent Projesi, BİM, Uğur Derin Dondurucuları, Escort Computer, Genpa, Microsoft Türkiye, Ericsson Türkiye, Bils Gömlekleri, Ajans Press, Hatemoğlu, Sanko, Tikveşli, Beko, Zilciyan, Magic Life, Güriş, Koç Holding, Collins Loft, Henkel, Türk Petrol, Gezer, Güllüoğlu, Oruçoğlu, Petlas, Atasay Kuyumculuk, Nuh'un Ankara Makarnası, Beyti, Naksan, Şoförler Birliği, İnegöl Köfte. Fikri Türkel. 1960'da Kırcaali'de doğan Fikri Türkel, orta ve liseyi İzmir'de tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdiğinde avukatlık stajını tamamladıktan sonra mesleği yerine ilgi alanı olarak seçtiği gazeteciliğe başladı. 1987 yılında Zaman Gazetesi'nde başladığı mesleğine araştırma, kültür, sanat, yazı işleri bölümlerinde devam etti. Ağırlıklı olarak ekonomi bölüm sorumluluğu ve ekonomi yazarlığı yaptı. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde yüksek lisans sürecinde iletişim konularına ilgisini artıran yazar, gazeteciliğe ara vermeden reklamcılık, halkla ilişkiler ve danışmanlık alanında proje bazında ve süreli çalışmalar yürüttü. Pek çok kurum ve şirkete danışmanlık ve eğitim hizmetleri verdi. Bu görevleri hala devam ediyor. STV'nin kuruluşundan itibaren kanalın ekonomi müdürlüğü, haber müdür yardımcılığı, reklam danışmanlığı gibi yöneticilik görevlerinin yanı sıra yapımcılık ve yönetmenlik de yaptı. Aksiyon dergisinde 5 yıl aralıksız ekonomi kulisleri yazdı. Halen bu dergiye dosyalar hazırlamakta. 1999 yılında Makro dergisi yayın yönetmeni oldu. 2000 yılından beri pek çok şirkete yönetim, halkla ilişkiler ve iletişim danışmanlığı yapıyor. Ayrıca aynı konularda eğitim seminerleri veriyor. Bu kitabın oluşmasında önemli yeri olan Liderler, Patronlar, Yöneticiler röportaj dizisini 1988 yılında Zaman Gazetesi'nde yayınlamaya başladı. Aynı dönemde başladığı Lobi köşesindeki kulis yazılarına devam ediyor. Yazar, Ekonomi Muhabirleri Derneği, Türkiye Hukukçular Derneği, Yeşilay, Pasifik İş Adamları Yardımlaşma ve Kültür Derneği üyesidir. Evli ve biri kız dört çocuk babası olan Türkel, spor, gezi, fotoğraf çekme, satranç, internette dolaşmak ve kitap okumaktan hoşlanmaktadır. Gezi yazıları değişik yayın organlarında yer almaktadır. Kişisel gelişim konusunda da çalışmaları olup Kişisel Gelişim Dergisi'nin yazarı ve NLP Practitioner sertifikası sahibidir. Sunuş. Dünya hızlı bir değişim süreci içerisinde bulunuyor ve yeni global değerleri eski geleneksel değerlerin yerini alıyor. Dünyadaki değişim trendine bakıldığında ahlak, kalite, hoşgörü, adalet, özgürlük, bilgi ve barış gibi değerlerin giderek daha fazla önem kazandığını gözlemliyoruz. Ahlak iyi bir sosyal düzenin oluşması için temel taştır. Ahlak olmadan insanların sadece yasal normlarla düzenli yaşamaları mümkün değildir. Siyasal ahlak ve iş ahlakı gibi sorunlar toplumumuzun adaletini olumsuz etkileyebilir. Aynı zamanda son günlerin en çok anılan değerlerinden birisi kalite. Bütün dünya bugün insan kalitesi ve sistem kalitesini bir arada yürütebilme, daha düzeyli ve daha sosyal standardı yüksek bir yaşam sürdürebilmemiz mümkün olacak. Adalet insanlığın vazgeçemeyeceği temel değerlerinden biridir. Her zaman ve her yerde. Bugünün ekonomisinde kaynaklar bol değil, aksine son derece sınırlıdır. Az olan kaynakları herkesin ihtiyacına göre adil bir şekilde dağıtmak hepimizin görevidir. Adalet insanlığın her zaman bir ideali olacaktır. Ekonomik özgürlüğün var olabileceği ekonomik düzen serbest piyasa ekonomisidir. Bu şekilde serbest piyasa ekonomisi global bir değer ve toplum için bir amaçtır. Bu nedenle global değerler ve düşünce çok daha fazla değer kazanmaktadır. 21. yüzyılda insanlığın temel değerlerinden birinin de bilgi olduğunu biliyoruz. Global dünyaya baktığımızda teknoloji ve bilim de inanılmaz gelişmeler yaşanmaktadır. Bilgi evrensel bir değer ve en önemli ürünümüzdür. 21. yüzyılda bu temel değer için şimdiden ve geç kalmadan birçok proje üretebiliriz. Ünlü düşünür Cicero'nun dediği gibi bütün büyük işler küçük başlangıçlarla olur, hayalleri olanlar uyumazlar. Ülke olarak günlük sorunlarla uğraşırken geleceğin gelmeyeceğini zannediyoruz. Bu nedenle her türlü gelecek projeleri ve kurgularının en olumsuz koşullarda bile yapılması ve en büyük avantajımız olan genç ve eğitimli nüfusumuzun yeni dünya düzeninde yer alması hepimizin görevidir. Yarınlar büyük düşünenlerindir. Süleyman Orakçıoğlu. Giriş. Niye tahmin edemiyorlar? 3 Kasım 2002 seçim sonuçlarıyla ilgili en manidar tespiti reklamcı Serdar Erener'in sorusunda buldum. Young and Rubicam reklam evinin başkanı olan Erener'i Garanti Bankası bonus kart gibi reklamlarıyla tanıyor kamuoyu. 4 Kasım günü Management Center Türkiye'nin organize ettiği pazarlama konferansındaki sunumuna Erener şu soruyla başladı. Kaçınız iki partinin barajı aşacağını tahmin etti? Reklamcıların ürünleriyle sosyoloji ve psikolojinin disiplinlerini incelemek gerekir. Özellikle Serdar Erener ve Ali Taran gibi reklamcılar önemli ipuçları veriyorlar. Her ikisinin de bu alanda psikoloji kitaplarını yeniden yazabilecek kadar çalışmaları var. İnsan, felsefe, ekonomi, toplum, psikoloji üzerine bu derece eğilmezseniz etkili sonuçlar almanız da mümkün değildir. Taran'ın az konuşmasına karşılık Erener fikirlerini paylaşma noktasında daha açık. Hatta bir sanatçı kadar popüler hale gelmiş olmaktan sıkıldığını da itiraf ediyor. Konuşmaları salt bir pazarlama uzmanı ve reklam stratejisinden öte insanı tanıma noktasına odaklanıyor. Yukarıdaki soru bir anket değil. Cevaplarında da görüleceği gibi insanı ve karar mekanizmasını tanımada önemli bir ipucu. Dinleyenlerin yaklaşık %10-15'i elini kaldırdı. Ama bir detay daha vardı. Onu da sordu Erener. Kaçınız bu seçim sonucunu tam tahmin etti? 5-6 el kalktı. Türkiye'nin en duyarlı kesimlerinden bir topluluk salondaydı. Peki niye tahmin edemediler? 500 civarındaki dinleyicinin çoğu pazarlamacıydı. Amacı kitleleri tanımak, onlara ürün ve hizmetlerini sunmak olan bu kesim için acı tespiti Erener yaptı. Halktan kopuk yaşıyoruz. İdeolojik algı bloklarının pazarlamacılıkta yeri yok diyen Erener, pazarlamada başarılı olmayı da kendi duruşunuzla var olmaya bağlıyor. Duygu ile aklın, bilgi ile sezginin doğru karar ve başarıdaki önemi üzerinde de duran Erener, bunu yaşanmış tıbbi bir vaka ile anlattı. Bir finansçının beyninde tümör oluşuyor. Doktorlar bu operasyonun sonuçlarıyla ilgili bilgi veriyorlar hastaya. Ameliyat edilince yine rasyonel düşünebileceksiniz. Ancak duygu boyutunda biraz fırtınalar yaşayabilirsiniz. Fakat hasta ameliyattan sonra akıllı kararlar verme kabiliyetini bile kaybediyor. Kendi duruşunuzla dışarı çıkarsanız başarılı olursunuz. Erener tespitini yapıyor. Niye AK Parti iktidara geliyor? Erener'in önceki tahmini için bir not ekleyeyim. Büyük bir şirketin yöneticileriyle seçim sonuçları üzerine girdiği iddiayı kazanmış. Sürücü ehliyeti bile sürati intikale göre veriliyor. Karar verme sürecinde pek çok etken vardır. Veri, bilgi, akıl, gelenek, kültür, sezgi ve duygular gibi. Her veri bilgi değildir. Bilgi haline gelen veri kültür ve akıl süzgecinden geçirilip duygusal boyut kazandırılmadan kullanılma kıvamına gelmiyor. Duygu akıl kadar önemliyse karar alma hızına kadar karar sürecindeki bütün etmenleri incelemek gerekiyor. O yüzden sureti intikali ara başlığa aldım. Penaltı atışında kaleci olsaydınız hangi tarafa atlardınız? Otoyolda seyir halindeyken önünüzdeki aracın ani durması veya şerit değiştirmesi durumundaki refleksiniz ne olurdu? Sürati intikalinizi etkileyen faktörler nelerdir? Bilgi, duygu ve tecrübenin yanında farklı ne gibi etkenler var? Savaşın kaçınılmazlığına rağmen borsa ve döviz kuru endekslerindeki ivme niye sabit bir doğrultuda değil? Aynı sektörde, aynı ortamda, aynı şartlarda iki kişi veya şirket niye aynı ekonomik sonuçları vermiyor? Akıl, fizibilite ve diğer şartlar sağlıklı ekonomik kararlar için yeterli mi? Doğru ve sağlıklı kararlar mı yoksa başarılı sonuçlar almak mı önemli? Sorular, sorular. Karar anından başarıya sürecini sondan başa ele alırsak bir kurala, bir disipline ulaşamayabiliriz. Her başarı doğru karar sonucu olmadığı gibi her doğru karar da başarıya ulaştırmayabilir. Karar ile başarı çizgisindeki süreçte yeni etmenler de rol oynuyor. Yaşam çizgisindeki şartları biz oluşturmuyoruz. Her durumun kendi içinde yeni oluşum potansiyeli var. Havlu kralı olarak ünlenen Hüseyin Özdilek'in hayatında olduğu gibi. Özdilek'in kader çizgisi. Dünya Türkiye'yi 3 şey ile tanıyor. Lokumu, hamamı ve havlusu. Geçen yıl Financial Times Türkiye eki çıkardığında ise kapağında 4 obje vardı. Asker, cami, bayrak ve futbol. Dünya Kupası sonrasına denk gelen bu ekte eski yıllara ilave futbol vardı. Acaba biz böyle mi tanınmak istiyoruz? O da başka mesele. Daha pek çok değerlerimiz var. Ama tanıtabildiklerimiz ya da başkalarının algıladıkları bunlar. Havlu deyince akla Özdilek geliyor. Yeni başka markalar da çıktı. Onlar da takdire şayan. Şirketin kurucusu Hüseyin Özdilek'in ilginç bir hayatı var. Aslında o havlucu olmayı hayalinden bile geçirmiyormuş. 12 yaşında babasını kaybeden Hüseyin Bey askeri liseye gitmeye karar verir. Ancak kansızlık teşhisiyle askeri okula alınmaz. Şimdi Özdilek'i görenler bu duruma inanmak istemiyor. 190'lık boyu ve dev cüssesiyle nasıl olur da kansız olur? Hele pekmezi meşhur Tokat'ın bağrından çıkmış biri için bu anlamsız gelebilir. O da pazarcılık yaparak, su satarak, havlu tezgahında durarak hayatı öğrenir. Fakat askerlik sevgisi bitmez. Liseden sonra astsubaylık için başvurur. Bu defa da vücudu spora elverişli değil diye yine askeriyeye alınmaz. Özdilek'in macerası devam etmektedir. Çalışmak için İngiltere'ye gitmeye karar verir. Konsolosluğa okumak için İngiltere'ye gitme talebinde bulunur. Ancak havaalanından geri çevirirler. Cebindeki mektuplardan okumak için değil çalışmak için geldiğini öğrenmişlerdir. O da 6 ay Avrupa şehirlerinde dolaşıp durur. İstediği yine olmamıştır. Dönüp havlucu tezgahının başında çalışmaya başlar. Başlar ama ne olur? Avrupa'da 6 ay dolaşması ona dünyayı tanıtır. Nasıl askeriyeye girememekle iş hayatını öğrenmişse İngiltere'ye girememekle de dünyayı ve pazarları öğrenir. İki tezgah ve 5 kişiyle 1971 yılında başladığı işini bugün 2000'i aşkın çalışan ve 10 milyon dolar ihracat ve teknik altyapısıyla dünyanın 10. büyük havlu şirketi haline getirir. Başarı hikayelerini kaderi bir çizgi olarak kabul edersek iradeyi yani karar ve eylemi nereye koyacağız? Her olumsuz bir sonuçtan olumlu neticeler alınabilir mi? Türk iş dünyasından böyle binlerce vaka ortaya koyabiliriz. Belki her biri böyle. Karar vermek için acele etme. Özdilek'in yaşadığı istekler ve sonuçlar üzerine hoş bir yorum da La Tzu yapıyor. 2500 yıl önce yaşamış bir Çin düşünürü olan Lao Tzu'nun çok sevdiği bir öyküdür. Bir köyde ihtiyar bir adam varmış, çok fakirmiş. Ama dillere destan bir beyaz atı yüzünden kral bile onu kıskanırmış. Kral at için ihtiyara neredeyse hazinesinin tamamını teklif etmiş. Ama adam satmaya yanaşmamış. Bu at bir at değil benim için bir dost, insan dostunu satar mı dermiş hep. Bir sabah kalkmışlar ki at yok, köylü ihtiyarın başına toplanmış, seni ihtiyar bunak, bu atı sana bırakmayacakları, çalacakları belliydi. Krala satsaydın ömrünün sonuna kadar beyler gibi yaşardın, şimdi ne paran var ne de atın demişler. İhtiyar, karar vermek için acele etmeyin, sadece at kayıp deyin, çünkü gerçek bu. Ondan ötesi sizin yorumunuz ve verdiğiniz karar. Atımın kaybolması bir talihsizlik mi yoksa bir şans mı, bunu henüz bilmiyoruz. Çünkü bu olay henüz bir başlangıç, arkasının nasıl geleceğini kimse bilemez. Köylüler ihtiyar adama kahkahalarla gülmüşler ama aradan 15 gün geçmeden at bir gece ansızın dönmüş. Dağlara gitmiş kendi kendine. Dönerken de vadideki 12 vahşi atı peşine takıp getirmiş. Köylüler ihtiyar adamın etrafına toplanıp özür dilemiş. Sen haklı çıktın. Atının kaybolması bir talihsizlik değil, adeta bir devlet kuşu oldu senin için. Şimdi bir at sürün var. Karar vermek için gene acele ediyorsunuz. Sadece atın geri döndüğünü söyleyin. Bilinen gerçek sadece bu. Ondan ötesinin ne getireceğini henüz bilmiyoruz. Bu daha başlangıç. Birinci cümlenin birinci kelimesini okur okumaz kitap hakkında nasıl fikir yürütebilirsiniz? Köylüler bu defa ihtiyarla dalga geçmemişler. Açıktan ama içlerinden bu herif sahiden bunamış diye geçirmişler. Bir hafta geçmeden vahşi atları terbiye etmeye çalışan ihtiyarın tek oğlu attan düşmüş ve ayağını kırmış. Evin geçimini temin eden oğul şimdi uzun zaman yatakta kalacakmış. Köylüler gene gelmişler ihtiyara. Bir kez daha haklı çıktın. Bu atlar yüzünden tek oğlun bacağını uzun süre kullanamayacak. Oysa sana bakacak başkası da yok. Şimdi eskisinden daha fakir, daha zavallı olacaksın demişler. İhtiyar, siz erken karar verme hastalığına tutulmuşsunuz. O kadar acele etmeyin. Oğlun bacağını kırdı. Gerçek bu. Ötesi sizin verdiğiniz karar. Ama acaba ne kadar doğru? Hayat böyle küçük parçalar halinde gelir ve ondan sonra neler olacağı size asla bildirilmez demiş. Birkaç hafta sonra düşmanlar kat kat büyük bir ordu ile saldırmış. Kral son bir ümitle eli silah tutan bütün gençleri askere çağırmış. Köye gelen görevliler ihtiyarın kırık bacaklı oğlu dışında bütün gençleri askere almışlar. Köyü matem sarmış. Çünkü savaşın kazanılmasına imkan yokmuş. Giden gençlerin ya öleceğini ya esir düşüp köle diye satılacağını herkes biliyormuş. Köylüler gene ihtiyara gelmişler. Gene haklı olduğunu kanıtladın. Oğlunun bacağı kırık ama hiç değilse yanında. Oysa bizimkiler belki asla köye dönemeyecekler. Oğlunun bacağının kırılması talihsizlik değil, şansmış meğer. Siz erken karar vermeye devam edin. Oysa ne olacağını kimseler bilemez. Bilinen bir tek gerçek var, benim oğlum yanımda, sizinkiler askerde. Ama bunların hangisinin talih, hangisinin şanssızlık olduğunu sadece Allah biliyor. Lao Tzu öyküsünü şu nasihatle tamamlarmış. Acele karar vermeyin. O zaman sizin de herkesten farkınız kalmaz. Hayatın küçük bir parçasına bakıp tamamı hakkında karar vermekten kaçının. Karar aklın durması halidir. Karar verdiniz mi, akıl düşünmeyi, dolayısıyla gelişmeyi durdurur. Buna rağmen akıl insanı daima karara zorlar. Çünkü gelişme halinde olmak tehlikelidir ve insanı huzursuz yapar. Oysa gezi asla sona ermez. Bir yol biterken yenisi başlar. Bir kapı kapanırken başkası açılır. Bir hedefe ulaşırsınız ve daha yüksek bir hedefin hemen oracıkta olduğunu görürsünüz. Her şeyi formüle eden günümüz metodolojisi. Karar ile irade arasında anlam çatışması var. İrademi gösterdim ile karar verdim veya irademle kararımla kullanımlarında olduğu gibi. Kelimelerin sözlük anlamlarına bakarsak her ikisi de Arapça kökenli. İrade, davranışlarını, eylemlerini aklı uygun gerçekleşebilme yetisi, istenç, bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü, buyruk, kararı da kapsayan bir eylemi belirlemek için kullanılıyor. Karar ise değişmez hale gelmek, sabit ve sakin olmak, ne az ne çok olan tam ölçü, ölçülülük, mahkemece verilen son söz ve neticeye bağlama, bir iş ya da sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargı, hüküm, bir yargıyı bildiren belge, bir kurumda, işletmede, politikada çeşitli eğilimlerin arasından izlenen tutum, değişmeyen, düzenli durum, düzenlilik, yöntemlilik. Ayrıca kelimenin ruhunu anlamak için müzikteki kullanımını da vermek istiyorum. Türk müziğinde taksim yaparken ana makama dönülmesi. İrade doğru karar için kullanılıyor. İrade yerine kararı seçmemin anlamı kitabın tamamı okunduğunda daha iyi anlaşılacaktır. Çoğu kararlar iradenin dışındadır ama kabullenilmiştir. Bir durum bir olgu içerir çoğu kere. Olayların seyri, geleneklerin gereği, duygu ve sezgiler akıldan önce etkili olur bazen. Kararda matematiksel sonuçlar elde etmeye pek ihtimal verilmiyor. Her şeyi formüle etmeye alışkın günümüz metodolojisi, ister ekonomik kararlarda, isterse psikolojik kararlarda olsun, kararı da kurullaştırmaya, disiplin altına almaya uğraşıyor. Bütün bestseller olmuş iş yaşamı öykülerinin ardında karar ve ona bağlı başarı prensipleri sıralandı. Ortak noktalarına ileriki sayfalarda yer verilecek. Ancak karar kavramını biraz daha irdelemek gerekiyor. 1719'da Güneydeniz Kumpanyası hisse senedi spekülasyonuna kendini kaptıranlar arasında ünlü fizikçi Sir Isaac Newton da vardı. Newton 7000 dolar para kazandığı hisse senedinden malı kaptırdıktan sonra daha fazla almıştı. Sonuçta 20.000 dolar zarara uğrayan ünlü bilginin borsa üzerine yorumu karar almanın bilimsel yönünde vurgu yapıyordu. Maddelerin hareketini matematikle hesap edebiliyorum. Fakat insan çılgınlıklarını hesap edemiyorum. Bundan sonra borsanın adını bile duymak istemiyorum. Borsa ve çılgınlık. Yoksa karar ve çılgınlık mı demem gerekiyordu? İkisi de olabilir. Yatırım seyrini kişisel karar değil, kişilerin kararları oluşturuyor. Çoğu zaman da öngörülemeyen şartlar. İnsanlar kararları alırlar ama şartları başkaları belirler. Homo economicus'a karşı karar teorisi. Karar ekonomik kuralın uygulanmasından öte psikolojik bir eylemdir. O kadar ki Profesör Doktor Daniel Kahneman'ın çalışmaları Homo economicus'un konusunda yerleşik yargıların sorgulanmasına yol açtı. Bir psikolog olan Kahneman, 2002 yılının Nobel Ekonomi Ödülünü almaya hak kazandı. Kahneman'ın bu görüşleri karar teorisi adıyla anılıyor. Kahneman'a Nobel Ödülü kazandıran ise belirsizlik karşısında karar verme sürecine dair bulgular, insanın rasyonel bir karar verici yani homo economicus olmadığını gösteriyor. Yaklaşımıydı. Haliyle genel kabul görülen ekonomi teorisinin kabul ettiği varsayımlara bir reddiyeydi bu görüş. Bütün bilimlerin birbiriyle ilişkilerinin yoğunlaştığı veya yeni bağlantılar keşfedildiği bir süreçte Kahneman da psikoloji ile ekonomi biliminin entegre eden disiplinler sunuyor. Karar ve ekonomik disiplinler anlamak için Kahneman'ın çalışma ve düşüncelerine değinip ardından Türk insanının yaşadıklarını, söylediklerini ve yaptıklarını ortaya koyarak bir nevi Türk tarzını anlamaya çalışacağız. Keynes, sermaye piyasalarını bir güzellik yarışmasına benzetmişti. Başarılı yatırımın sırrının hisse değerinin objektif bir biçimde saptanacağı bir yöntemi aramak değil, diğer yatırımcıların almayı tercih edeceği hisseleri almak olduğunu öne sürmüştü. 2002 Nobel Ekonomi Ödülünü kazanan Daniel Kahneman, çalışmalarıyla yatırım kararının neden ekonomi ders kitaplarında yazılan biçimde verilmediğini ortaya koyuyor, diyor The Guardian gazetesi yazarı Charlotte Denny. Kahneman'ın bu çalışmaları yeni değil, 1969'a dayanıyor. O dönemde aldığı tepkilerde aptallık suçlaması bile var. Çalışmalarımıza başladığımız yıllarda sadece ekonomistler değil, filozoflar da bizi pek ciddiye almadılar. Hiç unutmam, 1971'de İsrail'deki bir toplantıda bir Amerikalı filozofla tanıştırıldım. Kendisine çalışmalarımızı anlatmaya başladığımda beni 30 saniye kadar dinledikten sonra aptallığın psikolojisiyle pek ilgilenmediğini söyledi. Çalışmalarım 1974'e kadar tamamen göz ardı edildi. Bu anekdodu aktarmanın bir nedeni de doğru kararların hayat bulması için şartların oluşması gerektiğine hoş bir örnek teşkil etmesiydi. Ne diyor Kahneman? Kahneman'ın çalışmaları insanın belirsizlik ve risk karşısında sistematik olarak ve rasyonel modelle bağdaşmayan şekilde davranabildiğini ispatlıyor. Ön yargılarla çevrili insan zihni risk karşısında temel ihtimal prensiplerine sistematik bir şekilde aykırı davranış gösterebiliyor. Bir başka ifadeyle Kahneman, karar vermenin bireyler bazında rasyonel olmadığını savunuyor.